Merhaba Bir Gün TV izleyicileri. Bugün özel bir konuğumuz var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olağan kongresini, kurultayını topluyor hafta sonu. İlk kez belki de uzun yıllar sonra ilk kez çok çekişmeli bir kurultayla karşı karşıyayız. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan'ın karşısına Grup Başkanı Özgür Özel çıktı. Özgür Özel hem Türkiye'yi dolaştı hem örgütü dolaştı. Bugün de bizle birlikte Bir Gün Gazetesi'nde hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Özgür Bey.
Öncelikle ilk sorumuz hani açıkladığınızdan bu yana nasıl bir hava oluştu? Beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü? Ya da orada bir hayal kırıklığı var mı? Örgüt nasıl bakıyor? Biraz da toplum nasıl bakıyor? Ne hissettiniz bu yaklaşık bir aylık süre içinde?
İki tane kırılma noktası var. Birincisi yani 28 Mayıs'tan sonra ben partinin bir öz eleştiri yapmasını ve bir değişim dönüşüm sürecinin önünü açmasını, bunu hep beraber yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Ve bu nokta, bunun yapılmayacağını gördüğümde hani hep seçmenle aramızda veya üyemizle aramızda bir duygusal kopuş dediğimiz mesele var. Onu kendim Haziran ayının ortası gelmeden önce yaşadım ve dedim ki ben kaybeden takımda santrafor oynamak yerine kazanacak takımda her mevkiye talibim. Ama buna yedek oturmak, hatta top toplayıcılık bile dahil. Bundan sonra ben olmasam da olur. Fedakarlık da yapabilirim, sorumluluk da alabilirim dedim. Ve yazı böyle geçirdik. Konuşmam gereken herkesle konuşacağımı söylemiştim. Konuştum da. Kimlerle konuştum? Partinin üyeleriyle konuştum. Partinin önceki genel başkanlarıyla, mevcut genel başkanıyla, yöneticileriyle, milletvekillerimizle, geçmiş dönem milletvekillerimizle konuştum. Ve baktım ki bir yerden sonra benim sorumluluk almam gerekiyor. Çünkü bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılmazsa ya da yapılıp da Sayın Genel Başkan tek aday olursa...
Hatta siz açıkladığınızda tarih falan hiçbir şey de
yoktu. Yoktu ve ben dedim ki kurultay yapılmalıdır. Ve kurultay yapılmazsa ya da yapılır da Genel Başkan tek aday olursa bu sefer seçmen, üyemiz tamamen partiye küsecek. Yani bu şartlar altında kimse mi bir şey yapmıyor diye... Ve çok sayıda arkadaşımla da görüştük ve bir sorumluluk almamız gerektiği ortaya çıktı. Tabii bu sorumluluğu almak sadece adaylığı açıklamakla sınırlı olmamalıydı. Bir tutum belgesi, yani değişim diyorsak bunun altını nasıl dolduruyoruz? Neyi değiştireceğiz? Nasıl değiştireceğiz? Hangi vadede değiştireceğiz? Nereden ilham alarak değiştireceğiz? Kimin için değiştireceğiz? Bunları anlattığımız bir tutum belgesi hazırladık. İşte 60 sayfalık bir tutum belgesi ve devamında aslında... Şunu istiyordum, Ağustos ayının sonunda veya Eylül'ün başında tutum belgesini açıklayalım, adaylık açıklamasını daha sonra. Bu arada partinin 100. yılı geldi. Hemen öncesinde bir açıklamanın hani bir ikilik yaratma meselesini 100. yıla gölge düşürmesini de istemedik açıkçası. Sonra da gördük ki ilçelerde insanlar şunu söylüyor. Tamam değişim diyorsunuz, biz de değişim diyoruz da değişimin lideri yok. Veya lideri olacaksa da değişimciler... Alanda sahada sahipsiz kalıyor, desteksiz kalıyorlar. Oradan sonra kendi içimizde yaptığımız bir değerlendirmeyle tutum belgesiyle adaylığı aynı gün açıkladık. Ve ondan sonra da çıktık, ilk kongrelerini gezmeye başladık. İlk kongrelerini bitirdik. Tabii aynı gün 8 kongre oluyor. Birine ikisine yetişiyorsunuz. Diğerleri için de illeri gezmeye başladık. Günde 3 il, 4 il, bazen 5 il gezdiğimiz günler oldu. Bugüne kadar geldik. En son Aydın'daydık. Cumartesi günü akşamüstü. Başladığımıza göre ben hedeflediğimiz yerdeyim, hatta daha ilerideyim diye ifade edebilirim. Ama birilerinin küçümsediğine göre çok ileride bir yerdeyiz. İlk başlarda şey diyorlardı. Yani imza toplayamazlar, yüz oy alamazlar falan. Şimdi bütün değerlendirmeler meselenin başa baş olduğu noktasında ve işte artık şeye geldi iş. Yani işte genel başkan kurultayla gitmesin. Zaten genel seçimden sonra, yerel seçimden sonra kendi bırakacak. Hatta bana şunu diyenler oldu bir sürü. Mevcut yöneticilerden diyenler var. Ya niye yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Bekleyin, yerel seçimden sonra parti zaten sizde. Ben de diyorum o zaman yerel seçimde bir felaket öngörüyorsanız esas beklemeden şimdi adım atmak lazım. Çünkü ben şeyi doğru bulmuyorum. Yani bir seçim daha kaybedilsin. Genel başkan devam edemeyecek hale gelsin. Bu ne demek? Niye bir seçim daha kaybedelim? Yani
Türkiye'nin kaybedeceği bir başka dönem olacak.
Yani. Yani bir de İstanbul, Ankara yıllar sonra kazanılmış. Yarattığı yüksek motivasyon ortada. 11 il var ve bu illeri elimizde tutmak ve yenilerini kazanmak mümkünken bu büyük moral çöküntüsüyle neden yerel seçimlere gidelim? Yani hiç doğru bulmuyorum işin.
Özgür Hocam, Şimdi ilk başta açıkladığınızda hep şu söylendi. Uzun bir dönem aslında yönetimde 8 yılı grup başkan vekili, grup başkanlığı. Yani bir günah varsa günahın önemli bölümünün ortaklığı da yapıldı filan. Bu duygu ne kadar etkiledi sizi ya da ne düşünüyorsunuz?
Ya bir kere bunun iki tane cevabı var. Biri çok pratik. Yani şöyle böyle düşünürsek şunu söylerlerdi 1970'lerde. Bülent Ecevit 1957'den beri aday ve 1957-72 arası 15 yıl milletvekili. İsmet İnönü'nün bakanı, genel sekreteri. Evet. İsmet Paşa seçim kaybettiğinde Bülent Ecevit de oradaydı dursun. O zaman ne Kıbrıs Barış Harekatı olurdu, ne Karaoğlan olurdu, ne bu kadar önemli işçi sınıfının kazanımları olurdu 1970'lerde. O yüzden yani bu partide bir genel başkan adayı çıkacaksa o kargodan çıkmayacak, kadroların içinden çıkacak. Ben kendi adaylığımı ilk günden dayatmış değilim. Ben kendi görev alanım olarak meclisteydim. Genel merkezde odamız dahi yok bizim. Söz hakkımız var, oy hakkımız yok. Ama partinin birçok kararında çok ciddi eleştirilerim, çok ciddi itirazlarım olduğunu herkes biliyor. Bunu çıkıp birlikte MYK'da görev yaptığımız arkadaşlar da itiraz etmiyorlar buna. Ama sorun kamuoyunun önünde partiyi niye tartıştırmadın dersen, böyle bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin egemenliğindeki medya düzeninde partinin grup başkan vekili ya ben içeride bunu dedim ama dinletemedim dese yer yerinden oynayacak. Türkiye öyle bir siyasi düzlemde değil. Kaybettiren olmamak, partiyi tartıştıran olmamak sorumluluğuyla davrandık. Şimdi dönüp neden bunu? Hem iki tane şey var. Bir, niye çıkıyorsun diye eleştiriyorlar. O zaman geçmişte niye çıkmadın diyenlere ne diyeceğiz yani? Bugün eğer ortaya bir itirazla çıkmayacaksak yarın bunun hesabını nasıl vereceğiz? Yani iki farklı önerme, biri hiç aday olmamayı öneriyor, biri de geçmişteki aday olmamayı bugünkü adaylık içinde bir sorun alanı olarak görüyor. Ben Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan gibi bir ismi iktidardan indirememiş olmanın artık bardağı taşıran son damla olduğunu düşünüyorum. Benim adaylığım dışında bir adaylık gelişseydi ona destek vermeye hazırdım ama görülen o ki kamuoyundaki bilinirlik, tanınırlık, geçmişteki görevlerin görev onayı. Çünkü kimse şunu demiyor, ben bütün illeri neredeyse gezdiğimde karşıma şu çıkmıyor. Özgür, biz senden razı değiliz. Görevini eksik yaptın. Herkes şöyle söylüyor. Biz seni biliyoruz, tanıyoruz, görevini çok iyi yaptın. Bazıları diyor ki ama geçmişte sen de vardın. Ona da diyorum yani Ecevit de İnönü'nün yanında vardı ama biri bu sorumluluğu üstlenecek. Meseleyi o tarafını sorunlu görmüyorum. Diğer tarafında da şöyle bir şey var. Yaptığım itirazları herkes biliyor. Ta dokunulmazlık meselesinden tutun da Yeni Kapı'ya gitmeye, bu ittifakın bir iç hukuku olmadan müzakereyle ittifak ve milletvekili her aşamasına itiraz ettim yani. Her aşamasına. İçeride konuşuyor olmak önemliydi. Dışarıda konuşmamış olmak parti sorumluluğu gereğiydi.
Tutum belgesinde aslında Türkiye'nin temel sorunlarına bir değindiniz. Ama en çok eleştiri, benim de yaptığım eleştiri CHP'de bir siyasetsizlik, yani bir taraf olmama durumu var. Burada bir tespit var. Siz yani bir taraf olup olmamayı belki genel başkan olursanız orada göreceğiz. Ama bir tespitleri sıraladınız. Şimdi şu, neden size oy vermeli delegasyon ya da bu toplum sizi neden genel başkan yapmalı? Birkaç tane yani var olan, bugüne kadar devam eden siyasetten farklı olarak birkaç tane başlığı nasıl sıralayabiliriz?
Şöyle sıralayabilirim. Bir kez delegasyon parti için, iktidar için değil, Türkiye'de iktidar olmamız için bize oy vermeli. Ben onlara iktidar umudu ve iktidara yürüyecek, partiyi yürütecek kadroların bir adım önünde kadrolarından güç olan, kadrolarına güç veren, yetki veren bir lider, sosyal demokrat bir lider vaat ediyorum. Ben onlara Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilip onunla didişecek birini değil, Tayyip Erdoğan'ı gerisinde bırakacak ve Tayyip Erdoğan'ın dayattığı bu dikine kesen kimlik siyasetine itiraz edip enine kesen ve sınıf siyaseti yapabilecek bir anlayışı söylüyorum. Yani Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de sağcının da solcunun da yoksuluna, işsizine, güvencesizine dokunabilecek bir siyaset vaat ediyorum. Birincisi bu. Bunu yaparken dünyayı iyi okumak, örneğin Avrupa'da, dünyada sol partiler ne zaman başardı, ne zaman başaramadı? Ne zaman savruldular? Ne bileyim İngiliz İşçi Partisi'nin 3. yol savrulmasından ibret almak, o yanlışa düşmemek lazım. Ama Alman sosyal demokratların Almanya dünyadaki ve Avrupa'daki konjonktürü doğru okuyup partilerini doğru konumlandırıp iktidara taşıdıkları süreçleri doğru okumak lazım. Parti içi demokrasi meselesinde Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nden alınacak çok ders var. Evet. Şimdi iki önerme. Ön seçim olsun, üye yapımız sağlıklı değil. Ön seçim olmasın. Oysaki ön seçim dediğiniz bugünkü gibi otur, isimleri yaz, ne çıkarsa işte. Efendim Balıkesir'de hepsi Körfez'den çıkıyor çünkü üye orada yığılı. Bilmem nerede sadece Erzincanlılar çıkıyor, üye yığılı. Yerine çok seçenekli, örneğin oyunuzu kullanırken Balıkesir örneğinde bir Körfez'den, bir merkezden, bir dağ Marmara bölgesinden aday işaretleyin. İşaretlediklerinizden en az biri kadın olsun. Veya Almanların dediği, onlar işte Bavyera'da yapıyorsa, siz Kocaeli bölgesinde en az bir sendikacıya oy vereceksiniz derseniz, ön seçimin vereceği sonucu baştan tarif ve talep etmiş ama üyenin de desteğini almış olursunuz. Bugün ön seçim oluyor. Mesela geçmişte ön seçim olacak, meslek dağılımı iyi çıkar mı? Vallahi ön seçimden veteriner çıkıyordu, merkez yoklamasından çıkmadı. Ben yöneteceğim gruba baktım. Mesela grubun içinde hayvancılık meselesi, yani yem süt paritesi 0.9-1.5 arasında giden inanılmaz eleştirilecek politikalar var. Veterinerin yok. Sendikacı yok bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda. Bugün sendikacı yok. Ve inanılmaz eksiklikleri var. Yani mesela bir jeoloji mühendisinin olması tesadüflere kalabiliyor mesela. Bir önceki sefer 6. sıradaydı. Ya dedim, deprem komisyonu falan kuruluyor. Bir jeoloji mühendisi de mi yok dedik. 6'dan 4'e çektiler geçen sefer sıralamada. O arkadaşımız girmişti mesela. Böyle şeyler oluyor ama oysaki hani tüzük değişikliğini öyle bir şey indirgeniyor ki ön seçim olacak olmayacak. Hayır, bir kere kesin olacak da nasıl olacak? Nasıl olacak? Hangi kriterlerle olacak? Ben bu taraflarını önemsiyorum. Şimdi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi mahcup ve tedirgin bir siyaset izliyor. Ben cesur ve kararlı bir siyaset izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem ayrıntı hem bir adım olarak söyleyeyim. Mesela sokaktan ve meydandan kaçan, daha doğrusu sokağa meydana çıkmayan, sokağa meydanı örgütlemeyi AK Parti'nin tarif ettiği gibi darbeci mi derler diye korkan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Aksine esas şunu bilmek lazım. Tek adamlar, diktatörler korkar sokaktan ve meydanlardan. Karşısındaki yapılar ne kadar sokağı örgütleyebilirlerse, ne kadar meydanda olabilirlerse, ne kadar sendikal örgütlenmelerin arkasında durabilirlerse, sivil toplumdan, meslek örgütlerinden ne kadar dayanışma içinde olur ve onların önündeki engelleri, onların tedirginliklerini aşmalarına ne kadar kitlesel katkı sağlarlarsa demokrasi o kadar gelişir. Bugün Beyaz Saray'ın etrafında protesto mümkün, Almanya'da Bundestag'ın, İngiltere'de 10 numaranın karşısında mümkün ama burada saraya birisi 2 kilometreden fazla yaklaşsın bakayım. Aldıkları ülkede başbakana yazar kasa atılıyordu. Şimdi cumhurbaşkanına göz atsan gözünü çıkarıyorlar adamın. Yani öyle bir noktaya geldi. Burada sadece iktidar mı suçlu? Yani yazar kasa atılabilen bir ülke falan meselesinde şöyle bir durum. Sadece iktidar suçlu değil. Birazcık sokağı örgütlemenin, üniversiteyi örgütlemenin gerçek anlamda kendi siyasetini örgütlemek, beslemek, geliştirmek olduğunu farkında olan bir sol anlayışa ihtiyaç var. Biz temelde meseleye buradan bakıyoruz. Bir diğer yandan AK Parti'yi eleştirdiğimiz alanlarda kendi partimizle sıkışıyoruz. Mesela atanmışların değil seçilmişlerin yönettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi. Parti meclisi var, MYK var ama esas kararların sağdan gelen danışmanlarla alındığını biliyoruz. Genel başkanımız kayıt dışı ekonomiyi en iyi anlatan kişi, bir malın kimin tarafından nerede kime kaça satıldığını devlet bilmiyorsa ekonomi de kötü. Peki biz bir kararın kimin tarafından kim tarafından nerede ne amaçla bize önerildiğini biliyor muyuz? Bu sağdan gelen danışmanların verdiği akıllarla alınan kritik kararların maliyetlerini görüyor muyuz? O yüzden seçilmiş kurulları merkeze alan, PM'yi, MYK'yı güçlendiren, daha doğrusu onları siyasetin karar alma mekanizması olarak tek meşru yer olarak gören, il başkanını ilde, ilçe başkanını ilçede güçlü birer siyasi figür olmasını isteyen, teşvik eden ve MYK'nın her bir üyesinin bir gölge bakan haline gelebildiği, iktidarın söz söylediği her alanın karşısına kendi söylemini kurabilecek, güçlü siyasi figürleri çıkarabilen, cesur, kararlı, takım oyununu iyi oynayan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa bir lider inşa edeceğiz. Bu lider Tayyip Erdoğan'ı yenecek. Çok yaklaşmış olabiliriz ama 48-52'yi emin olun şöyle okumanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Kulağa 48, çok yaklaştık, az daha kazanıyorduk. Ekmelettin İhsanoğlu'ndaki iktidar muhalefet dengesi 52-48'di. Referandumda 52-48'di. Yerel seçimlerde daha il değil. Genel meclisi oylarında 52-48'di. Muharrem İnce de öyleydi, bu sefer de öyle. Biz Türkiye'deki siyasetin dengesine, bütün inancımıza, azmimize, gayretimize rağmen çok sağlam ve etkili bir yerden bir itiraz üretememenin bedelini ödüyoruz. Bu yüzden bir kez başımızın üstünde %25'lik bir cam tavan var diye söylüyoruz. O cam tavana mahkum olmadan, o cam tavanı tuz buz edecek cesaret, kararlılık ve inançta olmak lazım. Bu tabii ki bir darbe girişimi, onu araçsallaştıran, o halde değişen bir anayasa ve ittifaka mecbur kılan bir sürecin içindeyiz. Ama bu iktidar değişmesin, değişirse de yine sağcılarda kalsın oyununun doğru okunması gerekiyor. Elbette iktidarlar kurulabilir ama ittifaklar kurulabilir ama bu kimliksizleşmeden, yalnızlaşmadan ve ittifak partilerini birbirine karnından zincirle bağlanmış gibi hadi birbirine mani olarak koşacak. MHP ile AK Parti de yaptı bunu. Yaptı ama bir, her geçen gün daha çok birbirine benziyorlar. Sayıları az, birbirlerine çok yakınlar. Bellerindeki zincir el ele tutuşup koşmalarına engel olmuyor. Çünkü ortak kötü hedefe koşuyorlar.
Evet.
Ama bizim burada bizi kimliksizleştiren ve yalnızlaştıran ve özgürce kendimizi kitlelere anlatamadığımız bir siyaset var. CHP kendisinin nerede duracağına kendi karar veren, onun yanında olayım, buna uzak düşmeyeyim, bunun karşısında durayım yerine yerini doğru tarif eden bir yer. Ve son olarak söyleyeceğim şu, herkesin Endüstri 4.0'dan konuştuğu bir süreçte elbette CHP Endüstri 4.0'a direnmeyecek. Ama Endüstri 4.0'ın yarattığı sonuçları görecek. Mesela verimlilik artışı ve kar artışı. Patrona kalacak. Oradan emeğin hakkını kim talep edecek? Burada emeğin hakkını dünyadaki siyasi akrabalarımızla birlikte. Çünkü inanılmaz bir işsizlik yaratacak ışıksız fabrikalar. Haftada 4 gün çalışmayı CHP tartışmasa kim tartışacak? Hı hı. Günde 5 saat çalışmayı CHP tartışmasa kim tartışacak? Fabrikaların 5 vardiyaya çıkmasını CHP talep etmese kim talep edecek? Robotlar çalışacak. Robotların sosyal sigorta sistemine robot vergisi alınmasını, her bir robot için sosyal sigortaya yarattığı istihdamsızlık karşısında vergi talebini kim tartışacak? Veya uzaktan çalıştırılan örneğin gencecik avukatlar, yüzlerce hukuk fakültesinden mezun olan uzaktan çalıştırarak günde 16-18 saat çalıştırılıyorlar ve emekleri sömürülüyor. O iş emrini verenle iş emrini alan arasına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın serverının sokulmasını, iş emirlerinin buradan geçmesini, mesai saati gözetimini, mesai dışında fazla çalıştırmanın mutlaka ve mutlaka fazla mesaiyle ücretlendirilmesini, erişilmeme hakkını kim savunacak? Sosyal Demokrat bir parti bir müdahale yapmıyorsa ve en son uzaktan çalıştırılan, nerede olduğunu bilmediğimiz çalışanları işçi sınıfı nasıl örgütleyecek? Her şey temassız, bankacılık temassız, ödemeler temassız da temassız sendikacılık hakkını kim örgütleyecek?
Şimdi bu söyledikleriniz yani bir sürü, birçok insanı ilgilendiren ve hakikaten ilgiyle izleyeceği başlıklar. Ama bunları mesela biz ilk kongrelerinde hiç duymadık.
Yok, ben ilk kongrelerinde...
Yani sizden duymuş olabiliriz ama tartışma olmadı. Buna dair tartışmalar yaşandı. Yani sanki CHP'nin gündemiyle ülke gündemi bir türlü
şimdi
yan yana gelmiyor.
Bu süreçte sorulmuş en iyi soru. Çünkü liderlik dediğiniz mesele işte verdiğiniz bir kararı tabana dayatmak değil, tabanı dönüştürebilmek demek. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının soldan bir rüzgar estirmeyle başarabileceğimize inandırılması lazım. İlçe kongrelerinde değil ama il kongrelerinde ben temassız sendikacılıktan bu Çalışma Bakanlığı'nın uzaktan çalışmayı denetlemesine kadar hepsini söylediğimde büyük heyecan yarattı. Hatta arkadaşlar, bizim ekip, ben bunları ilk anlattığımda ya bu televizyonda olur da il kongresi daha ajitatif konuşma ister dedi. Ama gördüm ki en olumlu reaksiyonlar buralardan geliyor. Çünkü diğerini herkes konuşuyor. Sağ partiler de konuşuyor. Artık sağla sol arasındaki fark eğer doğru tarif etmezseniz bambaşka bir yere savruluyorsunuz. Ama bugün hatta Kemal Bey bazen diyor ya, sağ ve sol 18. yüzyıla ait kavramlardır. Benim en temel itiraz noktam bu. Tam da şimdi bu artan verimlilik, artan karlılık, eksilen istihdam ve yabancılaşan ve yalnızlaşan işçi sınıfı. Çünkü gri yakalıda, mavi yakalıda, beyaz yakalıda emeği sömürülen emekçiler şu anda artık. Bunu doğru tanımlamak lazım. Sadece keçe fabrikasında işçinin emeği sömürülmüyor. İşçinin emeği veya kot üreten fabrikada silikozis tehlikesi yok. Evinde sokağa çıkmadan kendi elektriğini yakan, kendi ısıtmasını yapan, sadece verilen maaşa razı olan, yemeğini evinden yiyen ve sosyalleşemeyen, eve hapsedilen, uzaktan çalışanların da hakkını savunmanız lazım. Onun da meslek hastalığını düşünmeniz lazım. İtirazları ona da üretmeniz lazım. Yepyeni, yani mevcut solu reddetmeyen ama yepyeni bir mücadele alanını tarif etmek lazım. Bunu bizim örgütümüz sahiplenir, tartışır. 70'lerde dünyada esen sol rüzgarı, Türkiye'deki sola yönelik kümelenmeyi gören Ecevit ve kadroları CHP'yi doğru yerde tarif ettikleri için başardılar. Biz bugün bir kez daha 2023 yılında dünyadaki, özellikle Amerika kıtasındaki, bugün Biden'ı işçi grevine götüren nedir? Hı hı. Ve sol rüzgarın doğru okunduğu takdirde nasıl siyasi sonuçlu olur, bunu görmek lazım. Türkiye'de CHP'yi doğru bir yere konumlandırmak lazım. Siyasetten ümidini kesmiş gençlerin, siyasetten ümidini kesmiş milyonların, küskünleşmeye başlayanların bu yeni sol söylemi duymalarını yaratacağı heyecana inanıyorum. Sadece meseleyi buradan da kurmamak gerekiyor. Bizim örgütümüz çok okuyan, çok dinleyen, çok tartışan, ikna olursa ikna edebilen çok yetkin bir örgüt. Bu örgütü sokaktan çekmemek lazım, sahadan çekmemek lazım. Kararı aldık, fermanla bildiriyoruz, uyacaksınız, susacaksınız yerine tartışın, üretin, önerin, yapalım demek lazım. Sağla solun arasındaki örgütlenme farkı bu. Mahalledeki örgütlenmenin ilçede tartışılması, ilde olgunlaşması, parti meclisinde hayata geçirilmesi ve uygulanması lazım. Biz yukarıda verilmiş kararları susun ve uyun stratejisiyle sürdürdüğümüz son 3-4 yılın bedelini, Türkiye'nin en önemli seçimini kaybederek ödedik.
Dün biz bugün Cumhuriyet Bayramı'nı biraz yazı işlerinde değerlendirdik, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamalarını. Orada bir arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Sokağa çıkmanın keyfiyle alana koştular. Yani yurttaşların sürekli türbüne çekilmesi, siz de herhalde onu ifade ediyorsunuz. Siyasetten bir şekilde koparıldı, türbünde bekletildi. Cumhuriyet Bayramı bile bir çeşit sokağa çıkma, sahip çıkma ya da kaderini belirleme hamlesi olarak gördü. Bu Cumhuriyet Bayramı'ndaki süreci nasıl okuyorsunuz, bu katılımları sizin siyasetinizde nereye oturuyor?
Memnuniyet duyacağım bir gelişme oldu. Bunun olacağına inanıyordum. Yani vatandaşın bayramı da sokağa da sahipleneceğine inanıyordum. Bundan sonrası için ümitlerimi arttırdı. Sokağa çıkan vatandaşlar bir, iktidarın Cumhuriyet'e ilgisizliğini protesto için çıktılar. Ona bir cevap. İki, muhalefetin bu konuya tepkisizliğini de protesto etmek için çıktılar. O sokaktaki her bireyin iktidar tarafından okunmasından çok muhalefet tarafından okunmaya ihtiyacı var verdikleri mesajın. Yani sandık sonuçları bir mektup gibi okunmalı diyoruz ya. Bence dün akşam da bir mektup gibi okunmalı. Vatandaş iktidara ben Cumhuriyet'e sahip çıkıyorum mesajını veriyor. Sana rağmen bize de diyor ki ben bu tepkisizliğe artık kayıtsız kalmıyorum diyor. Kendi tepkisini gösteriyor. Çok kıymetli buluyorum. Tayyip Erdoğan saat 22 sularında şaşaladı. Ne yapacağını bilemedi. Ve hani biraz da sosyal medyada okudum, güldüm. Diyorlar ki Atatürk'e olan kompleksinden hiçbir şey ilan edemedi. Yarın tatil ilan ediyoruz efendiler dedi. Tatili ilan etti diye. O öyle bir tepki. Onun şeyi o. Ama muhalefetin çıkarımının daha sağlıklı olması lazım. İnsanların kendi tercihlerine, yaşam biçimlerine ve kendilerini ifade etmeye ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda sokaktan, eylemden korkmadıklarını görmek gerekiyor. Ben dünkü meseleden esas mesajın muhalefete ve muhalefet yapış biçimimiz olduğunu değerlendiriyorum.
Evet, yani çok uzun başlıklar var tabii. Türkiye'nin demokratik meseleleri, işte Can Atalay'ın cezaevinde olması, laiklik meselesi gibi, Kürt meselesi gibi. Hepsini tek tek burada konuşamayız ama bu konuyla ilgili özellikle demokrasi açısından 5 Kasım'da eğer bir değişim yaşanırsa ilk yapacakları birkaç tane, çünkü bu artık muhalefetin güçlü bir şekilde ifade etmesi gereken başlıklar. Kayyumundan Can Atalay'a kadar neler yapmayı hedefliyor Özgür Özel ve ekibi?
Şimdi birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak potansiyelinde bir gerileme var. Bu hem mevcut ittifak ortakları, geçmişteki ittifak ortakları için öyle, hem toplumsal ittifak noktasında. Yani Kürt seçmen ya kayyum maddesine zaten kırıldı ve seçimde birkaç puan Doğu Güney Doğu'da Kürt seçmenin yoğun olduğu yerlerde düşüş kaydedildi. Ama gizli protokol ortaya çıkınca ya biz Zafer Partisi'ni İçişleri Bakanı MİT Müsteşarı yapmak için mi oy verdik size dedi. Bu kırgınlık ancak CHP'deki değişimle aşılabilir. İkincisi, mevcut ittifak ortakları ayrı ayrı kazanamayacakları yerlerde birbirlerine kaybettirme stratejisine girerlerse bu Tayyip Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı bir mesele olacak. Orada yeniden müzakere, ama hani teslim olmadan, kimseyi de teslim almaya çalışmadan, ama boş bir masa ve açık avuçlarla yeniden el sıkışmak lazım. Hak yemeden ve birbirine hani mecbur da olmadan, muhtaç da olmadan, ama bir yandan da kaybet kaybet stratejilerine kazan kazanı yeniden örgütleyebilmek lazım. Burada çok korku sahibi ve sadece belli sağ partilerle ittifak kuran, sol partileri dışlayan ve sol partilerin hem seçmenini hem yönetimlerini diğer partilerin, diğer muhalefet partilerinin kıran bir stratejiyi de artık terk etmek gerekiyor. Bunu da çok son derece sorunlu buluyorum. Çok üzerinde hassasiyetle durduğumuz mesele, belki partiden hani içeride tartışıp dışarıda konuşmadıklarımızdan hani dışarıda çıkardığımız seslerin daha görünür olduğu bir mesele. Yani Boğaziçi meselesinde partinin tutukluğunu, bizim yaptığımız açı ortadaydı. Boğaziçi'ne gidebilen, davalarına gidebilen, hapishanede ziyarete kabul ettikleri, okula kabul ettikleri, davet ettikleri CHP'li siyasetçi olarak Boğaziçi'ne sahip çıkmamızdan tutun, son Sezgin Tanrıkulu meselesinde Ömer Çelik'le yarışan parti sözcümüzün tutumundan ayrışan tutumumuza kadar, ben bu meselelerde bir başka bir cesaret gösterilmesi gerektiğini ve aslında toplumun meselenin özü kadar, yani içerik kadar şekle de önem verdiğini ve bu mahcubiyetin, korkunun, peşe takılma meselesinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Laiklik meselesinde geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi aman oyuna gelmeyelim, aman biz tepki vermeyelim, efendim sendikalar konuşsun, barolar dava etsin, sivil toplum veya meslek örgütü bir şey yapsın, biz sonra destekleyelim. Zaten onlar sindirilmiş, zaten de çoğu devlet memuru, çoğu baskı altında. Aksine onlara cesaret verecek, önünden gidecek, onlara alan açacak adımlar atmak lazımdı. Bunu görmek lazım. Laiklik meselesinde aman dinsiz sanmasınlar. Kimse dinsiz sanmaz. Doğru anlatırsan laikliğin, dinin, dini yaşamanın da güvencesi olduğu ortada.
Aslında ama Cumhuriyet Bayramı'ndaki profile bakınca kimsenin de dert ettiğini zannetmiyor.
Kimsenin de dert ettiğini. Yaşam biçimini, yaşam biçimine müdahaleyi reddetmekle inandığı gibi yaşayabilmek, giyinebilme meselesinin aynı özgürlükçü, laik çizgi üzerinden tartışılabileceği, savunulabileceği, ama bir takım cemaatlere, bir takım tarikatlara karşı sürekli geri adım atan ve sanki onlara bir şey söyleyince dine bir şey söylüyormuş gibi. Onların ne dini temsil ettikleri, ne dinini yaşamak, özgürce bunu ifade etmek isteyen kitleleri temsil ettikleri kabulü son derece tartışmalı. O yüzden bu meselelerde laiklik başta olmak üzere CHP'nin böyle geri durduğu, geri adım attığı ve attığı her adımın hem muhalefeti gerilettiği, toplumsal muhalefeti gerilettiği, hem de kendisini iktidara şöyle bir alan bıraktığı. İktidar Türkiye'de normalde iktidarlar muhalefetten korkarlar. Çünkü nefesiniz ensesindedir. Adım atamazlar. O topu sahasından nasıl çıkaracağım diye düşünmesi lazım. Bizde iktidar muhalefete muhalefet yapma konforuna sahip. O bize muhalefet yapıyor, biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben bunu tümden reddediyorum. Yani temel sorun bu. Ve bence psikolojik iktidar el değiştirmeden siyasi iktidar el değiştirmez. Psikolojik üstünlüğü almanın yolu, iktidar iktidarsa muhalefetin nefesini ensesinde hissedecek. Muhalefet, iktidar kendini muhalefet partisi gibi görmeyecek. Ne diyorsa desinler, ne yapıyorsa yapsınlar. Tayyip Erdoğan'ı karşısına alan, medyasını karşısına alan, ona kulak veren, ona göre davranan değil, onları arkaya alan, kendi doğru bildiğini konuşan bir iktidara ihtiyaç, bir muhalefete ihtiyaç var. Ancak o zaman iktidar olabileceğiz.
Son olarak kurultay sonucu bıçak sırtı bir kurultaya doğru gidiyoruz. Yani bunu görüyoruz. O partide bir gerilime, bölünmeye ya da başka bir şeye bir sonuç üretebilir mi? Böyle bir endişeniz de var mı?
Bir takım eleştirilere rağmen üstün gayret gösteriyorum bu dediğiniz olmasın diye. Bana diyorlar ki daha sert eleştirmelisin, hataları daha fazla söylemelisin. Ben hem Sayın Genel Başkan'ı taşıdığı kimlikler üzerinden en başta Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği koltukta oturuyor. İncitmemeye gayret gösteriyoruz. Eleştiriyorum. Net olarak eleştiriyorum. Ama üslup olarak kırıcı bir dil seçmiyorum. Çünkü şunu biliyoruz ki geçmişte de yaşandı. Kurultay süreçlerinde söylenen laf kurultayın ertesi günü partinin sırtına yük oluyor. Evet. Özellikle İstanbul İl Kongresi'nde yapılan bir adaylık konuşmasının İBB meclisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de nasıl karşımıza çıktığını hep birlikte yaşıyoruz. Ben partiyi yönetecek genel başkan olarak da hiç beklemiyorum ama başarılı olmayıp daha sonra partinin bir neferi olarak çalışacak bir üyesi olarak da 6 Kasım'da partinin sırtına yük vurmak istemiyorum. Onun için ben sorumlu davranacağım. Sorumlu davranmaya herkesi davet ediyoruz. Ben tribünlerin dağılımından son derece eşitlikçi olması gerektiğini düşünüyoruz. Tribündeki bir takım tutumlara kadar. Çünkü bazen ilk başladığımızda bir şey başladı. Ya bunları konuşturmamak için bazı tedbirler alalım. İşte bazı belediyeler, bazı belediye çalışanları falan devreye sokulmaya çalıştı. Ona ilk ortaya çıktığı zaman gösterdiğim tepkiyle arkası kesildi onların. Ama bu süreçlerde ben kurultayın bütün adaylar için, yani adaylık arzu eden bütün adaylar için, yani genel başkan adaylığı aklından geçen herkes için son derece adil, eşitlikçi, ön açıcı ve demokratik şekilde geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir mevzu var. Son günlerde genel başkanımızın kullandığı bir ifade, partiyi kime bırakacağına yönelik bir ifade.
Soracaktım, ona girmiş oldunuz.
Bir ifade bize son derece sıkıntılı bir noktaya getirdi. En temelden şunu söylemem lazım. Biz bugün mecliste genel başkanına rakip çıkabilen ve çoklu yarışla genel başkanını değiştirebilen tek parti görünümündeyiz. AK Parti'de akıldan geçmez. MHP'de oldu, bir parti doğdu. İYİ Parti'de henüz deneyimlenmedi. HDP'de kendi süreçlerini tamamlayıp salona eş genel başkanlarını belirlemiş olarak giriyor. Bu biricik ve kıymetli ve övünülecek durumu bir anda elimizden alan ve bambaşka bir yere savuran bir yaklaşım. Yani bir, delegeler diyor ki siz boşuna gelmeyin dördünde. Yani genel başkana inansam Anadolu'da bir delege olarak çıkıp da Ankara'ya boşuna gelmem. Ben değiştiremiyormuşum. Genel başkan devredecekmiş. Bu çok sorunlu bir şey delege açısından. İki, aday adayları adaylar açısından nezaketsiz bir laf. Çünkü tanımlama belli. İyi bir sosyal demokrat. Parti tarihini bilen. Bizlere diyor ki siz değilsiniz. Üç.
Ha, ikisine uyuyorsunuz da üçüncüsüne tanınırlık şeyi var. Az tanınıyor, ona uymuyorsunuz.
üçüncüsü diğer taraftan partinin binlerce, on binlerce bu özellikleri taşıyan çok geniş kitlere, başta genel başkanın kendi etrafındaki arkadaşlarımıza da son derece küçük düşürücü bir durum. Dördüncüsü biz işte herhalde bu röportajın yayınlanacağı 1 Kasım günü saltanatın kaldırılış günü. Biz CHP olarak 1922'de saltanatı kaldırmakla, yani kan bağıyla, soy bağıyla iktidar devrinden seçimle iktidar devrine geçmişiz. Demokrasiye veya cumhuriyete geçmişiz önce, sonra da tam demokrasiye geçmişiz. Biz bununla övünürken şimdi delegelerin değiştiremeyeceği, liderin devredeceği. Ne devredilir? Mal, mülk. Seni, tapusu sendeyse devredersin. Tapusu sende değil ki, ne bende, ne Ecevit'teydi, ne Yunanlı'da. Hani tapuya bir kayıt varsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun emanetini taşıyoruz. Ve o emaneti taşıyoruz ve devredeceğiz. Ama kime devredeceğinize partinin seçilmiş delegeleri karar verecek. Öbür türlüsü bizi bambaşka bir yere savurur. Ve o tartışmalar CHP'nin kaldırabileceği bir yük değildir. Ben bütün delegelerimize genel başkanımızın bu beyanından sonra ekstra bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Ankara'ya gelmeliler. Bence gelmeden önce de aklına, zihnine güvendikleri herkese sormalılar. Ne yapmalıyız? Değişim olursa ne olur, olmazsa ne olur diye. Ve bu beyanı da göz önünde bulundurarak gelip CHP'nin seçilmiş delegelerinin genel başkan değiştirebildiğini göstermeliler. Aksi durum, haybeye gelirsiniz, boşa gelirsiniz. Ben günü gelince devredeceğimi bilirim. Bir de kime devredeceğim diye sorunca diyor ki işte parti tarihini bilen iyi bir sosyal demokrata var mı öyle birisine de cevap olarak var ama görünür değil. Yani bizim bilmediğimiz görmediğimiz bir yerde. Bu da saltanattan kalma bir hastalık. Bu laf yani akla neyi getiriyor? Osmanlı'da kardeş katlinin mümkün olduğu dönemlerde tahtın gelecek varislerini korumak için kafeste tutuyorlardı. Sarayda kafes uygulaması vardı. Kafeste yaşıyorlardı. Devletin nasıl yönetildiğini kafes arkasından öğrenmeye çalışıyorlardı. Ama bir kısmı psikolojik hasta oluyordu. Uzun yaşadığı zaman padişah yaşlanıp artık tahta geçemeyecek hastalığa, ölüme gidenler oluyordu. Ama imparatorluk için mevcut padişahın bildiği, kimsenin bilmediği kafeste varisler vardı. Ya bu kafes nerede? Demokrasilerde kafes mi olur? Genel başkanın bildiği bizim bilmediğimiz. O zaman bu arkadaş yönetecekse partiyi nasıl yönetecek? Daha önce nereleri yönetmiş? Yarın partinin direksiyonuna geçtiği zaman ilk virajda arabayı devirmeyeceğini nereden bileceğiz? Devirirse bu partinin, bu ülkenin hali ne olacak? O, onu kim, nerede görmüş, bilmiş? Bu tartışmalar çok sorunlu. O yüzden ben CHP'nin seçilmiş delegelerinin Ankara'ya gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen daha genel başkanına rakip çıkılabilen ve genel başkanı çoklu yarışta seçebilen bir parti olduğunu göstereceklerine ve hatta bu değişimi yaparak bunu tescilleyeceklerine inanıyorum.
Dördünde, beşinde de böyle bir sonuç bekliyorum.
Bekliyorum. Yani dördünde genel başkan değişikliği bekliyorum. Beşinde de böyle merak edilen parti meclisinin gençlerden, kadınlardan, örgütten oluşan ve geçmişte sorumluluk almış arkadaşların fedakarlık yaptığı, çok yepyeni kadroların görünür olduğu, kadrosuna güç veren, kadrosundan güç alan, bir adım öndeki sol sosyal demokrat ve sol yapıya yakışır. Yani kararları tek başına alan değil, gücünü çok akıl almaktan, birlikte yönetmekten alan bir genel başkanın eşitler arasında bir adım öne çıkacağını görüyorum. Ben öyle bir genel başkanla
PM'de vardım. Öyle bir hazırlığınız var diye
anlıyorum. PM'deki hazırlığımızın 3 temel unsuru var. Bir, örgütün kendini görmesi lazım. Şöyle bir şey olmaz. Geçmişte genel başkan seçiliyor. Esas partinin geleninde şu vardır. Seçilen genel başkan 81 il başkanını davet eder ve partiyi nasıl yöneteceklerini konuşur cumartesi akşam. Ben onu yapacağım. Maalesef bu terk edilen gelenek şuna dönmüştü. İl başkanlarımıza bir sınıf başkanı atamak gibi, işte örneğin İstanbul İl Başkanı'nın anahtar listesi, örgütün listesi diye dağıtılıyordu. Ya da İstanbul, Ankara, İzmir İl Başkanları üzerinden süreçler yürütülüyordu. Ben bunu doğru bulmam. Çünkü bazen öyle şeyler oldu ki, işte birçok ilden temsilci yokken büyük şehirlerden 12 temsilci, 9 temsilci, 8 temsilci falan, bunlar doğru değil. Bir parti meclisinin illere yayılması lazım. Ben bu noktada hatta yapılacak tüzük değişikliğiyle de uyumlu, parti meclisi sayısının maalesef tüzük değişikliğini önden yapılması gerekiyordu. Yapmayıp ileri attılar. Çünkü sözleri vardı, eşit temsil getireceğiz diye. Genel başkan dediler ki eşit temsil getirirsen erkek delege seni seçmez. Ve ondan korkup tüzük değişikliğini ileri tarihe attılar. Tüzükteki demokratik değişikliklerin yaratacağı mahsurlar üzerinden tüzük değişikliğinin ertelendiği bir süreç yaşadık. Ben çok net söylüyorum, parti meclisi sayısının 80 hatta 100 olması gerektiği, her ilin en az bir temsil alması gerektiği, temsil edilmeyen, partinde temsil edilmeyen ilin zaten çoğunda milletvekilinde yok oralarda, nasıl siyaset üreteceğini, o ilin nasıl nabzı tutacağını çok merak ediyorum. Ve bunu ortadan kaldırmak için gerçek bir meclis gibi çalışan, düzenli toplanan ve kendi içinde coğrafi dağılımı doğru planlanmış, mesleki dağılımı doğru planlanmış güçlü bir parti meclisine ihtiyaç var. Örgütün kendini göreceği. Kadınların sayısının mutlaka artması ve kadın temsilinin hak ettiği noktaya, olması gereken noktaya taşınması gerekiyor. Genç, yeni yüzler görülecek. Bir de daha önce boş bırakılan alanların, yani bu kadar kritik bir mesele varken, Ukrayna-Rusya savaşı, Azerbaycan-Ermenistan, Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya ve Yunanistan'la yaşanan adalardaki silahlanma krizi ve şimdi İsrail-Filistin meselesi varken dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı yok. Covid'de de sağlıktan yoktu. Tahıl koridoru konuşuluyor, tarımdan yok. Algı operasyonları konuşuluyordu ve seçimden önceki 3 yıl boyunca Basından sorumlu genel başkan yardımcısı yoktu. Şimdi çok kritik bir kongreye gidiyoruz. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı yok. Bu 5 yoka bir genel sekreter, bir de hukuk ve seçim işleri koyun. O 7'sinden partiyi yönetirsiniz. Onun dışındaki alanlar bir şekilde çözülebilir alanlar. Ek görev verirsiniz. Ama bunlar olmadan olmaz. Çok güçlü bir ekonomik kadrosu kuruyoruz. Selin Sayıkböke'nin varlığında ama çok kuvvetli bir ekonomik kadrosu kuruyoruz. Yani CHP MYK'sında iktidarın karşısında son derece doğru yerden, muhalif yerden, sol bir yerden kurulu her bakanlığın karşısındaki gölge kabininin görüleceği, hiçbir alanın boş bırakılmadığı, hiçbir koltuğun atamayla doldurulmadığı bir parti yönetimi
var. Genç ve yeni yüzler dediniz.
Genç
yani
ve yeni yüzler.
Daha çok onlar olacak. Eskiler biraz feragat edecek dediniz. Sanırım.
Şöyle, eskiler değişim bizden başlamalı dediler. Hı hı. Zaten bizim anladığımız değişimde geçmişte görev almış tecrübeli arkadaşlarımızın fedakarlık yapması, genç yeni yüzlerin ön planda olması, eksik alanların da partinin dışından asla öyle sağdan mağdan değil, solculuklarıyla bilinen, güvenilen, tanınan ve son derece güven verecek isimlerle takviye edilmesi lazım. Dışarıdan gelecek isimler konusunda 5, 6, 7 rakamlarıyla sınırlı kalırız ve bilim ve yönetim kültür platformu üzerinden 52 kişilik PM'nin de örgütümüzü tatmin edecek milletvekillerimiz ve örgütümüzün tercihleri üzerinden şekilleneceğini söyleyebilirim.
Bizim notlar bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa.
Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim şey şu. Çok kritik bir seçimi kaybettik. Kaybettiğimizi kabul etmememize itirazım vardı. Kaybetmedik, sadece kazanamadık değil. Kaybettik. Ve sonrasında da hep şöyle şeyler oldu. Yemeği hep birlikte yedik. Hesabı niye Kemal Bey ödesin? Biz yemek memek yemedik. Biz bir seçime girdik ve kaybettik. Hesabı kim ödüyor? Hesabı yoksullar ödüyor. Hesabı işsizler ödüyor. Hesabı güvencesizler ödüyor. Hesabı emeği sömürülenler ödüyor. Hesabı bu iktidar değişmezse ben bu ülkede durmam diyen gençler ödüyor. O yüzden hesabı kimin ödediğini görüp bir daha onlara hesap ödetmeyecek şekilde hem hesap sormalıyız, hem hesap vermeliyiz, hem de bütün hesabımızı, kitabımızı bir daha kaybetmemek üzerine yapmalıyız diyorum.
Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız, konuğumuz oldunuz. Kongrede de başarılar dileriz.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Görüşmek üzere.